Ayrım 39, sayfa 519. Safran için akşam yemeği zamanı günün en önemli zamanıydı. Pişen tavuğu ve yanındaki diğer lezzetli yiyecekleri denetledikten sonra Ryder'ın odasının yıkanma bölümünde yeterli sıcak su, sabun ve temiz havlu ile yatağının üzerinde temiz ütülü gömlek olup olmadığını kontrol etti. Sonra sofrayı hazırladı, çiçek ve mumlarla süsledi. Böyle önemli bir işte Bachit dahil kendisinden başka kimseye güvenemezdi. Sonra Ryder'ın emanet ettiği anahtarla kilitli dolabı açtı ve bir şişe viski, kristal bir bardak ve sedir ağacından puro kutusunu çıkardı. Hepsini dağların üstündeki güzelim grubu gören verandadaki masaya yerleştirdi. Sonra kendi odasına koştu ve bütün gün giymiş olduğu giysileri çıkarıp kendi tasarımı ve kreasyonu olan elbiselerden birini giydi. Kentteki iki terzi Amharic kadınının yardımıyla kendisine ilginç giysilerden oluşan zengin bir gardırop hazırlamıştı. Lady Alice Parker ve hatta İmparatoriçe Miriam bile özel tarzına iltifat etmişlerdi. Saçını tararken avluda saraydan dönen Ryder'ın atının ayak seslerini duydu. Kral ve maiyetinden çeşitli kimselerle çeşitli konuların konuşulduğu uzun bir gün geçirmişti. Ryder temiz gömleği ve sıcak suyla pırıl pırıl yıkanmış yüzü ve nemlendirilip arkaya taranmış saçlarıyla kendi bölümünden çıktığında safranda verandada onu bekliyordu. Dünyanın en yakışıklı erkeğiydi ama saçlarının yine kesilmesi gerekiyordu. Bu işe yarın bakarım diye düşündü ve viski şişesiyle bardağı eline aldı. Söyle ne kadar? Bu uzun uzun düşündükten sonra ölçülü bir yanıt verilmesi gereken bir soru dedi Ryder. Bu aralarında özel bir şakaydı ve Safran bardağa bolca viski doldurdu. Ryder tadına baktı ve iç çekti. İnsanlar için fazla güzel. Böyle bir nektarı ancak uçan melekler içmeli. Böylece ayin tamamlanmış oluyordu. Ryder en sevdiği koltuğun deri minderine bıraktı kendini. Safran da karşısına geçip kendi koltuğuna oturdu ve birlikte dağların üstünde nefis bir şekilde batan güneşi seyrettiler. ''Söyle bakalım bugün neler yaptın?'' dedi Ryder. ''Önce sen.'' Sabahı majesteleri ve iki generalinden oluşan bir kurulda geçirdim. Onlara Penrod Ballantyne'ın dervişler hakkında söylediklerini anlattım. Kral John bu uyarıdan dolayı çok memnun oldu ve sanırım ciddiye aldı. Kardeşlerini kurtarma planımızdan söz etmedim. Şimdilik erken diye düşündüm. Yine de harekete geçeceğimiz zaman yardım edeceğinden eminim. Safran içini çekti. Yüzbaşı Ballantyne ile temas kurabilmek isterdim. Görüşeli 100 yıl geçmiş gibi geliyor. Muhtemelen o ve kardeşlerin Osman Atalan ile birlikte yoldalardır. Penrod'u yakından takip ettikleri için güvenilir bir ulak bulamamış olabilir. Sabırlı olmamız gerek. Söylemek kolay da yapmak zor. Safran'ın dikkatini başka şeylere çekmek için anlatmaya devam etti. İmparatorun yanından ayrılınca hazinedarına gittim ve günün geri kalanı da onun yanında geçti. Sonunda ülkenin her yerinde ticaret yapma lisansımı 1 yıl daha uzatmayı kabul etti. İstediği rüşvet fahişti ama saygıda kusur etmiyordu doğrusu. Safran'ı güldürmeyi başarmıştı, zaten bunu hep yapıyordu. O arada önümüzdeki cuma saraya davetli olduğumuzu söylemeyi unuttum. İmparator John devlete yaptığım hizmetlerden ötürü bana Solomon ve Judea şeref yıldızı ödülü verecekmiş. Bence işin aslı İmparatoriçe Miriam senin son moda kreasyonlarına meraklı olduğu için kocasını bizi davet etmeye zorlamış. Ya da başka bir portresini yapmanı istiyordur. Ne kadar heyecanlı. Acaba bu Solomon yıldızı elmaslarla kaplı kocaman bir şey midir? Dev gibi bir şey olduğundan eminim. Belki elmas kaplı değildir. Ama en azından iyi kalite kesme camlar vardır dedi Ryder. Ve Safran'ın elçilikten getirmiş olduğu mektuplara uzandı. İlk önce ordu ve donanma depolarından gelen faturayı açtı. Tanrım dedi keyifle. 10 numara 2 tüfeğimi gemiyle göndermek üzere hazırlamışlar. Yarın ödemeyi ayarlayacağım. Ekvatora gitmeden elimde olacaklar. Bu da çok yararlı olacak. Sonra faturayı kenara koyup yeğeninden gelen mektubu açtı. Şan açtıkları 7 madenin çok verimli olacağını söylemeye devam ediyor. Ben onun gibi umutlu değilim. Bence cebindeki son kuruşu da eritip eskisinden daha fakir bir şekilde kapatacak bu işi. Olsa olsa tecrübe yönünden zenginleşmiş olacak. Korkarım girişimine yatırım yapma konusunda hayal kırıklığına uğratacağım onu. Sonra Cape Colony posta damgası olanı aldı ve zarfı inceledi. Bunu bekliyordum. Zarfı açıp analiz raporunu çıkardı, endişeyle inceledi ama sonunda rahat bir nefes alarak gülümsedi. Mükemmel, gerçekten çok iyi. Bana da söyleyebilir misin diye sordu Safran. Tabii ki, Gondar'a gitmeden önce Cape Colony'deki analiz bürosuna bir çuval kaya örneği yollamıştım. Önceki yıl Hartum kuşatmasına yakalanmadan önce dağda avlanırken Aksum'un 160 kilometre doğusundaki dağlardan almıştım örnekleri. Bu da onlarla ilgili rapor. %30'dan fazla bakır ve %12 oranında gümüş varmış. Bölgenin uzaklığını ve ulaşma güçlüklerini hesaba katsam bile yine de çok karlı bir iş olabilir. Tek sıkıntı tekrar hazinedara gidip madencilik ruhsatı istemek. Bugün derimi yüzdüğüne göre yarın da kafa derimi ve dişlerimi ister mutlaka. Safran, belki böylece saçsız ve dişsiz olmam odası başlatırsın deyince Ryder güldü. Her zamanki gibi hiç durmadan sohbet ederek yemekten sonra geç vakitlere kadar oturdular. Ryder kendi yatağına gittiğinde hala Safran'ın şakalarına gülüyordu. Lambasını üfledi ve tam uyumaya hazırlanırken o gün Rebecca'yı bir kez bile düşünmemiş olduğunu fark etti. Ryder'la birlikte sarayın salonuna girince Alice Parker yelpazesiyle buyurgan bir hareket yaparak Safran'ı yanına çağırdı. ''Beni affeder misin lütfen Ryder?'' ''Serbestsin, git ve görevini yap.'' Ryder da neredeyse tüm salon gibi onun gidişini izledi. Çarpıcı olan sadece sarı elbisesi değildi. Genç kız doğal bir güzelliğe sahipti. Ryder birden onu izlediğini fark etti ve kimsenin görmemiş olmasını umarak hemen başını çevirdi. İmparator John ve diğer memelik hanedanı mensupları verimli bir üretkenliğe sahip olduğundan çok sayıda Habeşistan prensesi ve prensi vardı davette. Ayrıca generaller ve piskoposlar, varlıklı tacirler ve arazi sahipleri, tüm yabancı diplomatlarıyla birkaç tane de seyyah ve serüvenci bulunuyordu. Üniformalarla kostümler o kadar egzotik ve şatafatlıydı ki Safran'ın elbisesi bile sade kalıyordu yanlarında. Birden Ryder kalabalıktan birinin kendisini izlediğini fark etti. Hemen etrafına bakındı ve bir sürprizle karşılaştı. Yiğit ibisi satın alan kişi salonun karşı tarafındaydı ama o mesafeden bile kadının peçesinin üstünden bakan Mısırlı gözleri hipnotize ediyordu insanı. Ryder'ın kendisine baktığını görünce hemen yanındaki göğsü madalyalarla, mücevherli şeref rütbeleriyle kaplı, leopar derisinden pelerin giyen yaşlıca generalle sohbetini toparladı. ''Allah'ın selameti üstünüze olsun, Sit Bakita, Al-Mansur'' diye Arapça selamladı Ryder yanına gelen kadını. ''Ve sizi de korusun efendi.'' Kadın konuşurken parmak uçlarını dudaklarına ve sonra kalbine götürerek zarif bir hareket yapmıştı. ''Evinizden oldukça uzaktasınız.'' dedi Ryder. Kadının gözleri sürmeliydi ve bakışları en yüksek sınıftan bir Mısırlı kadın için bile alışılmadık biçimde dik ama yine de gizemliydi. Bazı erkekler onu dayanılmaz buluyordu ama Ryder'ın zevkine göre değildi. ''Nehir yolundan geldim. Güzel yeni istimbotumla uzun bir yol sayılmaz.'' Sesi de yumuşak ve ahenkliydi. ''Yol boyunca bir engelle karşılaşmadınız umarım. Sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz ve İbis tanınan bir gemi.'' ''Artık adı İbis değil, Durkan Sama. Göklerin bilgeliği. Görünüşü de çok değişti, kimse tanıyamaz.'' Asuvan'daki tersanecilerin bayağı uğraşları üzerinde. Kutsal Omdurman'dan geçerken de gerekli ödemeleri yaptım. ''Şimdi nerede bağlı peki?'' diye hevesle sordu Ryder. Bakita soran bakışlarla baktı. ''Roseires'te. Burası Mavi Nil'e erişilen son noktadaki küçük bir limandı. Gemi hala Sudan'daydı ama Habeşistan sınırına da sadece 50 mil mesafedeydi. Ryder memnun olmuştu. ''Çarkçı hala Jock McCrump mı?'' diye sordu. Bakita gülümsedi. ''Aynı zamanda kaptan. Onu o gemiden ayırmak zor olurdu bence.'' Ryder daha da çok sevinmişti. Eğer gemiyi kaçırma işinde kullanacak olursak Jock'un orada olması iyi olur diye düşünüyordu. ''Eski istimbotunuza ilgi duyuyor gibisiniz efendi. Acaba bana mı öyle geldi yoksa gerçekten öyle mi?'' Ryder birden endişelenmişti. Kadını fazla tanımıyordu. Tek bildiği zengin olduğu ve pek çok ülkede yüksek yerlerde etkili olduğuydu. Bir Müslüman olmasına rağmen doğudaki İngiliz girişimlerine sıcak baktığını, Fransız ve Almanlara ise karşı olduğunu da duymuştu. Hatta Sir Evelyn Baring'in Kahire'deki ajanı olduğu bile söyleniyordu. Bu doğruysa Omdurman'daki derviş cihanına da karşı demekti. Ama yine de ona güvenmemek en iyisiydi. Doğrusu Sid Bakita bir süreliğine istimbotu sizden kiralamayı düşünmedim değil. Ama bu teklifime ne diyeceğinizi bilemedim dedi. Kadın tekrar konuşurken sesini alçaltmıştı. General Russ Mengetti sadece kendi dilini konuşur. Ama yine de bu konuşmayı baş başa yapsak iyi olur. Çiftliğinizin nerede olduğunu biliyorum. Sizinle orada görüşebilir miyiz? Mesela yarın öğleden önce bir vakitte. Emrinizde olacağım. İkimizin de ilgisini çekecek konular var dedi Bakita. Ryder başıyla selam vererek ayrıldı. Safran hala Alice ile birlikteydi. Ama Ryder serbest kalır kalmaz yanına geldi. ''Kim o şişman Arap hanım?'' dedi memnuniyetsiz bir sesle. ''O koca patlak gözlerini senden alamıyordu.'' ''Dostlarımız ve ailemizle yeniden bir araya gelmemize yardımı olabilecek biri.'' Safran bir an düşündükten sonra başını salladı. ''O zaman onu affediyorum.'' Ryder Bakita'ya meseleyi nasıl açacağından emin değildi. Ama konuyu düşünme fırsatı bulamadan Borazanlar imparatorla eşinin geldiklerini ilan etmeye başlamıştı. O gece geç vakit çiftliğe döndüklerinde Safran Ryder'ın terliklerini getirdi ve yatmadan önce içtiği içkiyi koydu. Sonra yakasına takılı Solomon yıldızını alıp incelemeye başladı. ''Eminim ki bunlar gerçek elmas.'' dedi sonunda. ''Öyleyse milyoner olduk demektir.'' Ryder gülerken Safran'ın çoğul konuşma alışkanlığını kaptığını fark etti. Nasıl olmuşsa böyle bir alışkanlık oluşmuştu aralarında. Bunun akıllıca bir şey olup olmadığını düşündü ve olmayabileceğine karar verdi. Daha tedbirli olacağım diye geçirdi içinden. Ertesi gün Bakita dört katırın çektiği kapalı bir arabayla geldi çiftliğe. Ryder katırları ve sürücüyü tanıyordu. Muhtemelen imparator tahsis etmişti bunları. Gerek yoktu aslında ama bu da Bakita al-Masur'un önemini gösteren başka bir kanıttı. Arabanın arkasından gelen altı tane de silahlı muhafız vardı. Ryder Bakita'yı salona götürürken onlar avluda kaldılar. Salonda Safran kahve ve minik ballı çörekler hazırlamıştı. Kahve servisinden sonra ayağa kalkıp izin isteyince Bakita elini tuttu. ''Lütfen gitmeyin Sid Benbrook. Söylemek zorunda olduğum şey sizi herkesten daha çok ilgilendiriyor.'' Safran tekrar kanepeye oturdu ve Bakita sözüne devam etti. ''Entoto'ya aslında sizi ve Bay Courtney'yi görmeye geldim. Üçümüzü de Omdurman'a bağlayan önemli şeyler var. Kendisine tam bir sadakat borçlu olduğum bir dostum ve ailenizin yakın üyeleri dervişler tarafından esir tutuluyor. Eminim sizler de benim kadar endişe ediyorsunuz onlar için. Bu duruma bir son vermek için elimden gelen her türlü yardımı ve desteği sağlayacağımı bilmenizi istiyorum.'' Ryder ve Safran sessiz bir şaşkınlıkla kadına baka kalmışlardı. ''Evet, ablanızın ve ikiz kardeşinizin Emir Osman Atalan'ın hareminde olduğunu biliyorum. Benim dostum da aynı adamın kölesi.'' ''Acaba dostunuzun adını öğrenebilir miyiz?'' diye sordu Ryder ihtiyatla. Bakita hemen cevap vermedi. ''Sonra, İngilizcem çok iyi değil ama sanırım Habeşistan'da pek kimse bilmediği için sizin dilinizi kullanmamız daha iyi olacak.'' ''İngilizceniz gayet güzel, Sid Bakita.'' dedi Safran. Kadına duyduğu gizli husumet kaybolmuştu. ''Çok naziksiniz ama değil.'' Safran'a gülümsedi ve tekrar Ryder'a döndü. ''Sorunuza cevap vermeyi reddedebilirim ama birbirimize karşı dürüst davranmak istiyorum. Dostumu her ikinizin de çok iyi tanıdığından eminim. 10. Süvari Alayı'ndan Yüzbaşı Penrode Ballantyne'dir kendisi.'' ''Cesur bir subay ve kibar bir beyefendidir.'' dedi Safran. ''Onunla en son Atbara Boğazı'nda 5 ay kadar önce görüşmüştük.'' ''Ah lütfen söyleyin nasıldı?'' ''Gerçi kıyafeti ve tavırları kendisini esir alanlarınkine benziyordu. Ama iyiydi.'' dedi Safran. ''Dervişlere esir düştüğünü biliyordum ve çok kötü işkencelere maruz kaldığını duymuştum. Sözleriniz beni çok rahatlattı.'' Onlar Penrod'u konuşurken Ryder da hızla düşünüyordu. Bachit'ten bir söylenti duymuştu. Ona da Nazir'i anlatmıştı. Penrod'un yakın bir Mısırlı dostu olduğunu söylemişlerdi. Duyduğu endişeye bakılırsa bu hanım Bakita'dan başkası değildi. Ryder şok olmuştu. Penrod 1. sınıf bir alayın çok şık bir subayıydı. Bu tür bir ilişki açığa çıktığı takdirde mesleğinin sonu olurdu. ''Söylediklerinizden sonra Sid Bakita, tüm kaynaklarımızı ve zekamızı birleştirmemiz gerektiği anlaşılıyor. Bizim ilk sorunumuz, ki bende büyük sıkıntı yaratıyor, Omdurman'daki dostlarımızla nasıl haberleşeceğimiz?'' İnanıyorum ki ben bir tür iletişim sağlayabilirim. Vakit ayağa kalktı ve avluya açılan kapıya gitti. Sanırım bu adamı tanıyorsunuz dedi. O arada gösterdiği adam şapkasını çıkarmış eğilerek Ryder'a selam veriyordu. Allah sizi korusun efendi. Yakup, Ryder gerçekten çok şaşırmıştı. Hakkında kötü şeyler duydum. Efendin Abadan Rigi'ye ihanet etmişsin. Efendi, ona ihanet edeceğime önce anama babama ihanet ederdim. Allah işitsin sözlerimi ve yalansa şuracıkta çarpsın beni dedi Yakup. Artık hayattaki tek amacım hain amcamın dervişlere sattığı efendimi onların elinden kurtarabilmek. Bunun için her şeyi... Yakup durakladı sonra dikleşti ve devam etti. O Bacit reziliyle işbirliği yapmak dışında her şeyi yaparım. Eğer başka çaresi yoksa kısa bir süre o alçak Bacit'e bile katlanırım. Yine de muhtemelen işin sonunda onu öldürürüm. İş öldürmeye gelince dedi Ryder öfkeli bir sesle. Abadan Rigi senin de amcan gibi hain olduğuna inanıyor. Amcanı gebertmiş ve niyeti sana da aynısını yapmak. O zaman ben de canımı ve sadakatimi ellerine bırakırım. O arada da dedi Ryder kuru bir sesle. Bizden ona bir mesaj iletir onun yanıtını da bize getirirsin. Ryder ile Bakita'nın Omdurman'daki esirleri kurtarmak için başarı şansı yüksek bir plan geliştirmesi için 5 gün daha gerekti. Ertesi günde Yakup tek başına Sudan'a gitti. Osman Atalan Penrod'un Habeşistan yaylalarının geçitleriyle ilgili raporundan çok memnun kalmıştı. Penrod'un İmparator John'a karşı girişilecek seferle ilgili olarak anlattığı tüm fikirleri büyük bir dikkatle dinledi. Ve Omdurman'a dönerken yol boyunca ayrıntılar üzerinde çalıştılar. Kente ulaştıklarında Penrod tutsaklık koşullarının oldukça rahatladığını gördü. Yakalandığı günden beri peşinde olduğu koşullu güveni elde etmişti sonunda. Bu sonuca Osman Atalan'la iyi geçinerek ve isteklerine boyun eğmiş gibi yaparak ulaşmıştı. Ama yine de Osman'ın şahsi muhafızlarından seçilmiş adamlar peşinden ayrılmıyordu. Omdurman'a döndükten sonraki aylar boyunca Osman zamanının çoğunu Halife Abdullahi ile geçirmişti. Al-Nur Penro'da Abdullahi, çöldeki kabile bölgesine dönmesine izin vermeyi ikna etmek için uğraştığını söylemişti. Ancak Abdullahi, Osman Atalan gibi güçlü ve etkili bir adamın elinin altında olmasını isteyecek kadar kurnaz ve akıllıydı. Osman ancak Abdullahi'nin şimşeklerini üstüne çeken kişi ve kabileleri cezalandırmak veya çölde avlanmak ya da şahin uçurmak üzere kısa seferler yapmak üzere ayrılabiliyordu Omdurman'dan. Kente döndüğünde Osman zamanının çoğuna halife tarafından el konduğunu görmüştü. Bir gün Penrod'u çağırdı. ''Seni pala kullanırken gördüm. Gelenek göreneklere uygun kullanmıyordun. Üstelik de zarafetten yoksundu tarzın.'' Penrod uğradığı hakaret karşısında duyduğu öfkeyi belli etmemek için gözlerini yere indirdi. Ve El-Obeyd'deki ilk karşılaşmalarında Yüce Halef Atalan'ın Penrod'un hamlesini ancak kalkanıyla karşılayabildiğini ve bu yüzden de sonraki hamlesini göremeyip kalbinin çok yakınından yaralandığını hatırlatmamak için kendini zor tuttu. ''Yine de'' dedi Osman, ''fena değildi.'' Penrod ona baktı ve gözlerindeki alaycı parıltıyı gördü. ''Yüce Halef, sizin gibi bir kılıç ustasından bu sözleri duymak ruhumu ısıttı.'' diye o da karşılık verdi. ''Seninle silahlı pratik yapma, uzun bıçağın doğru ve soylu biçimde kullanılışını sana gösterme fikri ilgimi çekiyor.'' dedi Osman. ''Yarın sabah namazından sonra başlayacağız.'' Ertesi sabah yalın kılıç yüz yüze dururlarken Osman anlaşmanın kurallarını ortaya koydu. ''Seni öldürmeye çalışacağım, sen de beni öldürmeye çalışacaksın. Ben başarırsam seni aşağılamış olduğumu hatırlayacağım.'' ''Eğer sen başarırsan...'' Osman halka şeklinde etraflarını saran 15 adamını gösterdi. ''Adamlarım anında seni öldürecek ama çok daha onurlu bir şekilde gömüleceksin. Ruhuna camide dua okutacağım. Cömert bir efendiyim öyle değil mi?'' Yüce Atalan adil ve doğru diye hak verdi Penrod ve başladılar. 20 dakika sonra Osman oyalanırken Penrod ön koluna uyarıcı bir çentik açtı. Osman'ın bakışları ölüm saçıyordu. ''Bu kadar yeter, 2 gün sonra tekrar dövüşeceğiz.'' O günden sonra gün aşırı 1 saat kadar dövüşür oldular. Osman bir süvari gibi çabuk hamle yapmayı ve karşılık vermeyi öğrenmişti. Nihayet Penrod da ciddi biçimde zorlandığını, rakibine karşı bütün marifetini kullanmak durumunda kaldığını hissediyordu. Ramazan sonunda Osman sana bir hediyem var dedi. Hediyenin adı Lalla'ydı. Korkmuş ve tacize uğramış minicik bir şey. Hastalıktan ve kıtlıktan perişan olmuş bir savaş çocuğuydu. Anasını da babasını da hatırlamıyordu ve kısacık hayatında kimseden iyi bir davranış görmemişti. Penrod ona karşı nazik davrandı. Alnor'un cariyelerinden birine para verip kaybolmuş bir yavru köpek gibi yıkattı, saçlarını düzelttirdi. Üstündeki paçavraların yerine yeni elbiseler aldı. Yemeğini pişirmesine, çamaşırlarını yıkamasına ve savaşçıların kaldığı avludaki küçük hücresini temizlemesine izin verdi. Kız da kapının dışında uyuyordu. Penrod ona hayvan değil, insan gibi muamele ediyordu. Lalla hayatında ilk kez yeterli yemek buluyordu. Onun için açlık her zaman hayatın bir parçası olmuştu. Şişmanlamadı ama kemikleri biraz et bağlayabildi. Bazen Penrod yemek pişirirken kendi kendine bir şarkı mırıldandığını duyuyordu. Ne zaman avludan hücreye dönse kız kendisine gülümsüyordu. Bir keresinde Osman uzun palasıyla sağ omzunu yaralamayı başarmış ve Lalla Penrod'un talimatına göre yarayı sarmıştı. Yara kemiğe kadar gitmediği için çabuk iyileşmişti. Penrod Lalla'ya bir merhamet meleği olduğunu söyledi ve çarşıdan ona ucuz bir gümüş bilezik aldı. Kız hediyesini kapıp avlunun uzak bir köşesine çekilmiş ve mutluluktan ağlamaya başlamıştı. Bu hayatında aldığı ilk hediyeydi. O gece usulca Penrod'un sekisine sokuldu ve Penrod onu geri yollayacak gücü bulamadı kendinde. Kabuslarla çırpınırken başını okşadı. Kız uyanıp Penrod'a sokuldu. Onunla aşk yaparken şehvet ve istek duymadı. Sadece acıma duygusu vardı yüreğinde. Ertesi gece yemeği hazırlarken alçak sesle kıza, "Eğer benim için tehlikeli ve zor bir iş yapmanı istesem yapar mıydın Lalla?" diye sordu. "Efendim siz ne isterseniz yaparım." ''Elini ateşe sokup yanan bir odunu çıkarmanı istesem onu da yapar mısın?'' Kız hiç düşünmeden elini ateşe doğru uzatınca Penrod durdurmak için bileğine yapıştı. ''Hayır böyle değil. Benim için bir mesaj ulaştırmanı istiyorum. Ammi dedikleri kadını biliyor musun? Yani Nazira'yı. Haremdeki beyaz cariyelerin hizmetkarı olan.'' ''Onu biliyorum efendim.'' ''Ona de ki, Filfil al-Sakavi'nin yanında Habeşistan'da emniyetteymiş.'' Filfil ya da biber, safranın Arap ismiydi. Lalla tüm kadınların toplandığı kuyu başında Nazira'ya yanaşmak ve mesajı iletmek için fırsat kolladı. Sonra Nazira koşturup haberi Rebecca ile Amber'e söyledi. Birkaç gün sonra Nazira ile Lalla yine kuyu başında karşılaştılar. Bu kez Penrod'a iletilecek bir mesaj vardı. Lalla ilk fırsatta Penrod'a verdi haberi. Yakup burada Omdurman'daymış. Penrod şaşırmıştı. Bu benim tanıdığım Yakup olamaz. O kerata uzun süre önce kaybolmuştu ortadan. Onunla buluşmanı istiyormuş dedi Lalla. Ne yapmamı istersiniz? Nerede buluşacaksınız? Nazira ile birlikte çarşıya çıkacağım ve deve pazarında buluşacağız. Senin için güvenli olur mu bu? Lalla omuz silkti. Bunun önemi yok. İsterseniz giderim. Lalla döndüğünde Penrod, nasıl biri bu Yakup diye sordu. İki gözü var ama biri diğerine uymuyor. Biri doğuya, öteki kuzeye bakıyor. Bu benim tanıdığım Yakup. Nasıl oldu da ondan kuşku duyabildim diye sordu kendi kendine. Dedi ki eşsiz Yakup hala hizmetinizdeymiş. Bir yıl 3 aydır Mısır hapishanesinde çürüyormuş. Haksız yere köle ticaretiyle suçlanmış. Ancak serbest bırakılınca gidebilmiş. Mısırlı hanımının yanına. Şimdi de hanımı sizin için iyi haberler yollamış onunla. Penrod Mısırlı hanımının kim olduğunu tahmin etti ve yüreği sıkıştı. Son zamanlarda Bakita'yı hiç düşünmemişti ama o hala her zamanki gibi sadıktı. O ve Yakup varken yalnız sayılmazdı. Aferin sana Allah, kimse daha iyisini yapamazdı. Artık dış dünyayla bir bağlantısı vardı fakat Lalla küçük bir çocuktu ve 3-5 cümleden fazlasını aklında tutamazdı. Ve bu buluşmalar sık olursa tehlikeli olabilirdi. Abdullahi ve Osman'ın her yerde casusları vardı. Kaçışı planlamak uzun süren karmaşık bir iş olmuştu. Yakup 2 kez Omdurman'dan ayrılmış ve Ryder Courtney ile Bakita'ya danışabilmek için tehlikeli yolculuklar yapmak zorunda kalmıştı. Ama çok yavaş da olsa plan şekillenmişti. Harekat 5 ay sonra Ramazan'ın ilk cuması yapılacaktı. Yakup Nil kıyısında Hartum'un yıkıntılar arasına gizlediği develerle bekleyecekti. Penrod bir yolunu bulup savaşçıların avlusundan kaçacaktı. Nazira da Rebecca ve Amber'i önceden ayarladığı bir tekneye götürecekti. Penrod da onlara katılınca tekne suya açılacaktı. Sonra karşı kıyıda bekleyen develere atlayıp küçük balıkla gününde ibisle bekleyen Jock McCrump'la buluşmak için Mavi Nil kıyısına gideceklerdi. O da hepsini hızla Rosaires'e götürecekti. Orada bekleyen atlara binerek Habeşistan sınırına kadar olan son etabı tamamlayacaklardı. "Beni de yanınıza alacak mısınız efendim?" diye hevesle sordu Lalla. "Ben bu çocukla ne yaparım?" diye düşündü Penrod. Güzel değildi ama sevimli bir maymun gibiydi ve boynunu bükmüş tapınırcasına bakıyordu. "Nereye gitsem seni de götüreceğim," diye söz verdi ve belki de onu Yakup'la evlendirebilirim diye düşündü. Mükemmel bir minik eş olurdu ona. Sadece 4 hafta sonra tam her şey son aşamaya gelmişken Lalla Penrod'a çok sarsıcı bir haber getirdi. "Admi Nazira diyor ki Al Zahra ilk adetini görmüş ve kadın olmuş. Bu seferlik Yüce Osman Atalan'dan saklayabilmişler. Ama bir ay sonra yine olacakmış. O zaman artık saklanamazmış. Yüce Atalan şimdiden Nazira'ya durumu takip edip ilk kadınlık belirtilerini kendisine rapor etmesini emretmiş bile. Evlenecek çağa gelir gelmez onu çok isteyen Halife Abdullah'ı armağan edeceğini duyurmuş." Hepsini tehlikeye atma pahasına da olsa Penrod Amber'in Abdullah'ı'ya gitmesine izin veremezdi. Onu canlı canlı o et yiyici kanlı canavara teslim etmek olurdu bu. Bütün plan öne alınmıştı. Tüm ayarlamaları yeniden yapmak için önlerinde bir aylık zaman vardı. Koşturmak gerekecekti. Lalla'yı neredeyse her gün Yakup'a yollaması gerekiyordu. Yeni kaçış tarihinden 2 hafta önce Halef Osman Atalan tüm akrabaları ve en sadık köleleri için bir eğlence tertipledi. Bütün saray hurma dallarıyla süslendi. 2 düzine kuzu çevrildi. Alçak masaların etrafına minderler atıldı. Masalar tabaklar dolusu meyve ve şekerlemeyle donatıldı. Penrod kendini bir yanında Alnor, öbür yanında Moğman Digna ile Halef'in yanında bulmuştu. Herkes tıka basa doyup güneş ışığı gibi sıcak bir ruh hali içine girdikten sonra Osman kalkıp kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı ve davetlilerin sadakatini ve bağlılığını övdü. "Şimdi de eğlence başlasın," diyerek ellerini çırptı. Bir darbuka staccato ritmi çalmaya başladı ve ortalığa bir sürpriz beklentisi yayıldı. Sonra 2 adam tasmalı bir yaratık getirdi ortaya. Hayvanın cinsini anlamaya imkan yoktu. 4 ayağının üstünde yavaş yavaş ve acıyla yürüyerek adamların zoruyla ortada bir daire çiziyordu. Ancak sonunda bunun dişi bir insan olduğu anlaşılabildi. Ayakları ve elleri bileklerinden kesilmişti. Kanama dursun diye budanan kısımlar katrana batırılmıştı. Dirseklerinin ve dizlerinin üstünde sürünmekteydi. Çıplak bedeni dikenli çalılarla dövülmüştü. Dikenler her yerini parçalamıştı. Görüntü o kadar korkunçtu ki savaşçılar bile sessizleşmişti. Yavaşça Penrod'un oturduğu yere doğru süründü. Adamlar tasmasından çekerek kafasını kaldırmasını sağladılar. Dehşet içinde donan Penrod, Lalla'nın küçük maymun suratına baka kalmıştı. Boş göz yuvalarından kanlar sızıyordu. Gözlerini kızgın demirle dağlamışlardı. "Lalla," dedi yavaşça, "sana ne yaptılar?" Lalla onun sesini tanımış ve ona doğru dönmüştü. Yanaklarından kanlar akmaya devam ediyordu. "Efendim," diye fısıldadı, "onlara bir şey söylemedim." Sonra yüzüstü tozların içine yuvarlandı. Adamlar ne kadar uğraşsalar da bir daha yerinden kaldıramadılar. "Abadan Rici," diye bağırdı Osman Atalan. "Benim güvendiğim ünlü kılıcım şu küçük yaratığı ıstırabından kurtar." Konuklara korkunç bir sessizlik çökmüştü. Bütün adamlar hiçbir şey anlamadan ama yaşanan trajediyle büyülenmiş biçimde Penrod'a bakıyordu. "Onu benim için öldür Abadan Rici," diye tekrarladı Osman. "Lalla?" Penrod'un sesi merhametle titremişti. Lalla onu duydu ve görmeden onu arayarak kafasını o tarafa doğru sürükledi. "Efendim," diye fısıldadı, "size duyduğum aşk adına yapın bunu. Beni kurtarın, artık dayanamıyorum." Penrod sadece bir an durakladı. Sonra kalkıp palasını kınından çıkardı. O sırada Lalla tekrar konuştu. "Sizi daima seveceğim." Ve Penrod tek vuruşla kızın başını yaralı bedeninden ayırdı. Sonra palayı ayağının altına aldı ve topuğuyla sert bir darbe indirerek 2'ye böldü. "Söylesene Abadan Rici," dedi Osman Atalan. "Gözlerinde gördüğüm şey yaş mı? Niye bir kadın gibi ağlıyorsun?" "Onlar gerçekten yaş Yüce Atalan ve sizin ölümünüze ağlıyorum. Çünkü korkunç olacak." Bu yaratığın yardımıyla Abadan Riji Omdurman'dan kaçmayı planlıyordu diye savaşçılarına açıklama yaptı Osman. Şebba'yı getirip boynuna geçirin.